Evet, iyiyiz böyle, güzeliz. İyi ki buradasınız. İyi ki bizler buradayız. Şimdi konumuz biliyorsunuz yeni bir seriye başladık. Bu Eski Ahit'te İsa'nın izlerini arayacağız. Bulabilir miyiz? Bir bakalım. Şimdi İsa'dan önceki tarihlerde yani Eski Ahit zamanında pek çok kitap vardı. Ve bunların tek bir amacı vardı aslında. Rabbin ebedi kurtarışını açıklamak ve günahın doğasını açıklamak. Günah nedir? Nasıl ortaya çıktı ve nasıl temizlenecek? Bunlardan, bu kitaplardan birine bakalım. Bu Zekeriya'nın kitabıdır. Zekeriya, peygamber. İsa'dan 520 yıl önce bunları gördü ve yazdı. Şimdi bu Zekeriya peygamber aslında Babil'de doğmuştu. Babil'de esir götürüldüğü yer, İsrail'in, Tanrı'nın ulusunun günahları yüzünden Yeruşalim'in yıkıldığı ve bütün imanlıların, Rabbin halkının da sürgüne götürüldüğü yerdi. Ve Babil'den geri dönmüşlerdi. O zaman Yeruşalim'i yeniden kurmak, yani yeryüzünde Tanrı'nın kentini yeniden kurmak istiyorlardı ve yeni bir tapınak yapmak istiyorlardı. Ve yanmış, yıkılmış, harabeye dönmüş bir yerdeydiler. Az sayıda insan geri dönebilmişti bu sürgünden. Ve amaçları, dediğim gibi, tapınağı yeniden kurmak, kenti yeniden kurmak. Ve bir gün Zekeriya görümler görmeye başladı. Ve bunları kitaba yazdı. Zekeriya 2:3'e bakarsak, benimle konuşan melek yanımdan ayrılınca başka bir melek onu karşılamaya çıktı. Önceki meleğe şöyle dedi: "Koş o gence, de ki içinde barınacak sayısız insan ve hayvandan ötürü Yeruşalim sursuz bir kent olacak." Yani Yeruşalim o kadar çok insan barındıracak ki, yeni Yeruşalim, bunun etrafında sur yapılmayacak. Peki nasıl korunacak bu kent? 5. ayette, "Rab, ben kendim onun çevresinde ateşten sur ve içindeki görkem olacağım," diyor. Yıkılmış bir kent var ve bozguna uğramış bir halk. Bütün inançlarıyla ilgili sorun yaşamışlar. Yabancı bir halk onları alıp götürdü başka bir yere ve orada sürgünde yaşadılar. Yabancıların egemenliği altında yaşadılar. Ve Rab'le buluştukları kent ve yer tamamen yıkıldı. Tapınak yok. Bu durumda Tanrı'yla görüşemiyorlar. Ve Rab Tanrı onlara Peygamber Zekeriya aracılığıyla diyor ki, yeni bir kent kurulacak. Bu sınırsız olacak, bu kent. Çünkü etrafında surlar olmayacak ve ben onun etrafında ateşten bir duvar olacağım ve içindeki görkem ben olacağım. Rab garanti ediyor bu yeni Yeruşalim'in sağlamlığını, gücünü ve görkemini garanti ediyor. Sınırsız bir kentte, ucu bucağı olmayan bir kentte sınırsız insanlar yaşayacak. Ve Rab ateşten ve dumandan bir sütun olarak önderlik ettiği halkına bu sefer ateşten bir duvar olarak koruyacak. Etrafında, halkının etrafında olacak. Hamdolsun. Ve şöyle devam ediyor. Rab, "Ey Siyon kızı, sevinçle bağır çünkü aranızda yaşamaya geliyorum," diyor. Siyon kızı sevinçle bağır. Çünkü Rab aramıza tekrar geri gelecek, diyor. Siyon kızı dediğimiz zaman erkekler bundan çok hoşlanmayacak ama kastedilen Rabbin halkıdır. Erkeği kadını hepimiz Rabbin bir anlamda eşi gibiyiz. Bizi sever, korur, besler ve biz ona sadık kalmalıyız, ona itaat etmeliyiz. Yani Siyon kızı diyerek bize de hitap etmiş oluyor. Bunu bu şekilde kabul edeceğiz. Ama buradaki güzellik, Rab aramızda yaşamaya geliyor müjdesidir. Yeni bir kent ve yeni bir tapınak geliyor ve Rab da halkının arasına geliyor. Zekeriya'nın anlattığı bu Tanrı, etrafımızda ateşten bir surla bizi koruyacak olan, içimizdeki görkem olacak ve aramızda yaşayacak olandır. Devam edelim 11. ayet. O gün birçok ulus Rab'be bağlanacak, onun halkı olacak. O zaman Rab aranızda yaşayacak, siz de beni her şeye egemen Rabbin gönderdiğini anlayacaksınız. Rab kutsal topraklarda Yahuda'yı kendi payı olarak miras edinecek ve Yeruşalim'i yine seçecek. Ey insanlar, Rabbin önünde sessiz durun, Rab kutsal konutundan kalkmış geliyor. Biraz daha çerçeve genişledi şimdi. Sınırsız ateşten bir duvar ama sınırsız olan bir kent Yeruşalim. Ve o Yeruşalim'de başka uluslara da yer var. Çünkü burada diyor, birçok ulus Rab'be bağlanacak. Bir anlamda İbrahim'e verilen söz. Bu yeni Yeruşalim'de birçok uluslar olacak. Ve Rab kutsal konutundan kalkıp aramıza buraya gelecek. Ateşten bir duvar örecek. İçimizde, aramızda yaşayacak. Onun aracılığıyla birçok ulus kurtulacak. Ki bunun için Rab gökteki kutsal konutunu bıraktı, geliyor. Demek ki Rab'be bağlanacak da pek çok ulus var. Artık seçilmişlik yalnızca İbranilere, İsrailoğullarına değil, geniş anlamda İbrahim'in halkı olan, kurtarılmış olan birçok ulusa verilecek. Çok güzel, Zekeriya bunları söylüyor. Zekeriya'ya biraz bakalım, tanıyalım mı? Zekeriya, Grekçesi Zakaryas, Batı'ya öyle geçti. Ama İbranice, bize daha yakın olan, Zakaryah. Zakar, hatırlar demek. Yah, Rab. Yani Rab hatırlar. Zekeriya, Rabbin hatırlayacağını, müjdesini kendi ağzından veriyor. Rab diyor ki, ben hatırlarım, ben unutmam. Ben vaadimi hatırlarım. Binlerce yıl önce verdiğim vaadi, İbrahim aracılığıyla verdiğim vaadi ben hatırlıyorum. Ve bunun için gökteki konutumu bıraktım, geliyorum, aranıza geliyorum ve sizlerle birlikte birçok ulusu kurtaracağım ve etrafınıza ateşten bir duvar öreceğim. Ki size bir daha yıkım olmasın. Dediğimiz gibi bunlar son derece umutsuz bir zamanın sözleri. Yani sürgünden dönüyorlar eski evlerine. Maalesef dünyamızda böyle şeyler bugün daha çok yaşanıyor. Evine dönüyorsun ve her şey yıkılmış. Yabancıların ayakları altında ezilmiş. Evin yok, tapınağın yok. Ve çok az insan geri dönebilmiş. Bazı İsrail boyları tümüyle ortadan kaybolmuş. Umutsuzluk var ama umut da var. Umut inananlar için var. İnanmayanlar içinse bir yıkım, harabe, ölüler kentine gelmiş gibi düşünüyorlar. Ama Zekeriya ve Rabbi izleyenler öyle düşünmüyorlar. Onların içinde umut var. Neden yıkıldılar? Çünkü imansızlar çoğalmıştı ve Rabbin sözünden uzaklaşmışlardı. Ve Rab onları düşmanlarının eline bıraktı. Ama şimdi geri döndüler ve yeni bir başlangıç için Rab onlara ikinci bir şans verdi. Ve Zekeriya bu şansı aktarıyor görümleriyle. Görümler görüyor ve bir başka görümünde şöyle bir şey gördü. Zekeriya 3:3'te. Yeşu meleğin önünde çok kirli giysiler içinde duruyordu. Bu Yeşu Musa'nın yardımcısı olan Yeşu'dur. Yani Musa'dan sonra halkını çölden geçiren Yeşu. Ama Zekeriya onu kirli giysiler içinde görüyor görümünde. Acaba neden kirli derseniz, henüz temizlenmemiştik de o yüzden. Yeşu dahil hiçbirimiz henüz temizlenmemiştik. Ve 4. ayet, melek, önündeki meleklere üzerinden kirli giysileri çıkarın dedi. Sonra Yeşu'ya, bak suçunu kaldırdım, sana bayramlık giysiler giydireceğim dedi. Bu bir melek ve öbür meleklere emir verdi. Bu melek, dediğimiz gibi kutsal konutunu bırakıp gelen, aramıza gelen ve bizleri ve bütün ulusları kutsayacak olan ve üzerimize, etrafımıza ateşten bir duvar örecek olan melektir. Ve bu melek günahları, suçları kaldırma yetkisine sahip. Yenilemek, yeni, temiz, bayramlık giysilerle bizleri donatmak gücüne sahip. Günahı ortadan kaldırabilecek olan bir varlıktan söz ediyoruz. Zekeriya'nın Rabbin meleği olarak gördüğü bu kişi kimdir? Onun izni aramaya devam edelim isterseniz biraz daha. Hala belki bulamadık, tanıyamadık. Ben de sayfamı bulamadım. Şimdi biliyoruz ki Babil sürgününden dönenler Zerubbabel adlı bir önderin izinde geri döndüler. Zerubbabel her şeyi eskisten olduğu gibi yapmak istiyor. Ve bu konuda bir görüm daha görüyor Zekeriya. Önder Zerubbabel'in tapınağı nasıl yapacağı hakkında bir görüm. 4'e 6'da bunun üzerine şöyle dedi. Rab Zerubbabel'e güçle kuvvetle değil, ancak benim ruhumla başaracaksın diyor. Böyle diyor her şeye egemen Rab. Bu yeni tapınak, bu yeni kent güçle, kuvvetle, kaba kuvvetle, saldırganlıkla, savaşla kurulmayacak. Bu şekilde yürümeyecek. Nasıl yürüyecek, nasıl ayakta kalacak derseniz, burada söylüyor, benim ruhumla başaracaksın diyor. Rabbin yeni kenti, yeryüzündeki yeni topluluğu silahla değil. Çünkü silahla bundan önce yaşadılar. Rabbin gücünü ve lütfunu kendi güçleri, kendi savaşçılıklarıyla kazandıklarına inandılar. Rabbi değil kendilerine güvenmeye başladılar ve sonu yıkım oldu. Rab diyor ki artık bir şey yapacaksan benim ruhumla başaracaksın. O zaman bize Rab ruhunu da verecek. Yani göksel konutunu bırakıp aramıza gelen, bizlerle yaşayan, birçok ulusları kurtaran, egemen olan, günahları affeden, kirliliği temizleyen bu Rab, benim ruhumla başaracaksın. Bundan sonra benim ruhumla yürüyeceksin diyor. Güzel bir müjde. Ve devam ediyor 6'ya 9 Zekeriya'yı bakıyoruz. Rab bana şöyle dedi. Armağanları sürgünden dönenlerden, Babil'den gelen Heldai, Tovia ve Yedaya'dan al, aynı gün Sefanya oğlu Yoşia'nın evine git. Biraz karışık. Ben olsam aklımda tutamam bunu. Kimden ne alacağız, nereye gideceğiz? Rab bunu yazılı olarak ver derdim. Çok karışık. Aldığın altınla gümüşten, altınla ve gümüşle bir taç yaparak Yehosadak'ın oğlu başkâhin Yeşu'nun başına tak. Şimdi bir de taç var. Bir taç hazırlanmalı. Altınla ve gümüşle bir taç hazırlanmasını istiyor Rab, Zekeriya'nın görümünde. Henüz 520 yıl var ama hazırlıklar başlıyor. Ve gelecek olan o büyük kral için bir taç hazırlanması gerekiyor. Çünkü o bir kral ve o bir başkâhin. Hazırlıklar yapılmalı. Aklıma şey geldi. Büyük Türkler hatırlar. Bir Habitat konferansı yapılmıştı İstanbul'da. Hatırlayan var mı? Pek yok. Evet. Habitat dünya çapında bir şeydi. Bundan 20 yıl önce falan oldu. Çok büyük devlet adamları, liderler gelecek. O zaman büyük hazırlıklar yapılması lazım. Şimdiki Maçka tarafı Habitat Vadisi ilan edildi. Oradaki her şey yenilendi. Taşlar, yollar, asfalt, binaların cepheleri. Orada da işte insanlar çalışıyor, bu işleri yapıyorlar. Doğudan gelmiş bir işçi yeri kazarken televizyoncu ona sordu. Bu hazırlıklar niçin yapılıyor biliyor musun dedi. O da dedi ki Habit Ağa geliyormuş. Habit Ağa. Habit Ağa çok önemli bir adam olsa gerek bütün İstanbul yenilenecek demek ki. O zaman köylü herhalde şöyle düşündü. Bizim orada ağa var ama bu Habit Ağa bütün ağaların ağası. Herhalde o gelecek. Onun için bu kadar uğraşıyoruz. Gidince de anlatmıştır Habit Ağa'nın görkemini. Bu Habit Ağa'dan da büyük bir ağa gelecek. Büyük bir kral gelecek. O zaman onun tacının da hazırlanması gerekiyor. İşte bu ilerledikçe böyle sanki trompetler çalınır olaya yaklaşırken ve trompetlerin ritmi hızlanır, gücü artar. Ve kral yaklaştıkça ayetler de ilerliyor. 8'e 14'e bakarsak her şey egemen Rab şöyle diyor. Atalarınız beni öfkelendirdiğinde başınıza felaket getirmeyi tasarladım. Ve vazgeçmedim diyor her şeye egemen Rab. Şimdi de Yeruşalim ve Yahuda halkına yine iyilik yapmayı tasarladım, korkmayın. Yapmanız gerekenler şunlardır. Birbirinize gerçeği söyleyin. Kent kapılarınız esenliğini sağlayan gerçek adaletle yargılayın. Yüreğinizde birbirinize karşı kötülük tasarlamayın. Yalan yere ant içmekten tiksinin. Çünkü ben bütün bunlardan nefret ederim. Öyle diyor Rab. Yenilenmiş kentte, yenilenmiş halkı arasında Rab eski alışkanlıkları, eskiden getirdiğimiz özelliklerimizi görmek istemiyor. Yalanın, sahtekarlığın yeri olmasın. Ve bu kentte korkmayın diyor. İyilik yapmayı tasarladım çünkü size. Çünkü ben koruyacağım. Çünkü Rab diyor ki ben ateşten bir duvar olacağım bu yeni Yeruşalim'in etrafında. Onun için korkmayın. Ama korkmanız gerekiyorsa şundan korkun. Birbirinize karşı kötülük tasarlıyor muyuz? Yalan yere yemin ediyor kötü düşünceler yüzünden kardeşlerimizi kandırıyor muyuz? Rab diyor ki ben bunlardan nefret ederim. Ve iyilikle geliyorum ama sizi yargılayabileceğimi de unutmayın. Çünkü atalarınız beni öfkelendirdiğinde başlarına felaket getirmeyi tasarlamıştım diyor Rab. Ve Rab kendi halkına değil ama diğer halklar için yargıyı da saklı tutuyor. Yargı onun hakkıdır. Ben bende kaldığınız sürece size iyilikte bulunacağım. Bunun için korkmanıza gerek yok. Çünkü size kötülük yapmayacağım. Yeter ki bende kalın. Gerçeklerden ayrılmayın. Esenlik ve ümidi hep koruyun. Çünkü benim halkım olduğunuzu hep hatırlayacağım diyor Rab. Çünkü Rab unutmayan gerçek Rabbimizdir. Hatırlayan Rabbimizdir ve vaadini, ahdini hatırladı ve okuduklarımızda gördük ki göksel konusunu bırakıp aramıza geliyor, aramızda yaşıyor, ruhuyla bizlere yardımcı olan bir Rab, birçok ulusları kurtaracak olan bir Rab, sözünü unutmayan bir Rab, bizi hatırlayan bir Rab ve diyor ki yeni Yeruşalim o kadar büyük olacak ki etrafına duvar yapmayacaksınız. Ben duvar olacağım bu kentin etrafında. Ateşten bir duvar olacağım diyor. Ve geliyor kral. Şöyle devam ediyor Zekeriya 9'a 9'da. Ey Siyon kızı, sevinçle coş. Sevinç çığlıkları at. Ey Yeruşalim kızı, işte kralın, o adil kurtarıcı ve alçak gönüllüdür. Eşeğe, evet sıpaya, eşek yavrusu da binmiş sana geliyor. Rabbimiz kralımız. Rabbimiz kralımız savaş atına binerek gelmedi. Elinde kılıçla gelmedi, üzerinde zırhla gelmedi. Ürkütücü ve korkunç olarak gelmedi. Bir eşeğe, hem de ödünç alınmış bir eşeğe binerek geldi. Hamdolsun, işte bu alçak gönüllülüktür, bu yüceliktir. O göklerdeki tahtını bırakıp gelen, birçok ulusları kurtaracak olan Rabbimiz ve Tanrımız bu şekilde geldi. Ve Zekeriya bunu 520 yıl önce söyledi. Ve aynısını Luka 19-15'e bakalım şimdi. Sıpayı İsa'ya getirdiler. Üzerine kendi giysilerini atarak İsa'yı üstüne bindirdiler. İsa ilerlerken halk giysilerini yola seriyordu. İsa Zeytin Dağı'ndan aşağı inen yola yaklaştığı sırada öğrencilerinden oluşan kalabalığın tümü görmüş oldukları bütün mucizelerden ötürü sevinç içinde yüksek sesle Tanrı'yı övmeye başladılar. Rabbin adıyla gelen krala övgüler olsun. Gökte esenlik, en yücelerde yücelik olsun diyorlardı. Zekeriya'nın görmüş olduğu Rab, sıpaya binmiş olarak geliyor ve halk bunu söylüyor. Kalabalığın içinden bazı ferisiler ona, öğretmen, öğrencilerini sustur dediler. İsa, size şunu söyleyeyim, bunlar susacak olsa taşlar bağıracaktır diye yanıt verdi. Onlar sussa taşlar bağıracaktır. Evet, taşlar bugün bağırıyor Rabbin adıyla. Eğer Rabbi tanımıyorsan taşlar şahitlik yapar. Çünkü Rab gökten geldi. Bu kutsal yazılar bunun delilidir. En büyük ispatıdır. İşte eski ahitin tümü bu şekilde insanları İsa Mesih'e ve Rabbin kurtarışına hazırlamak için yazılmıştır. Bu bir örnektir. Daha başka pek çok yerde İsa Mesih'in izlerini arayacağız ve bulacağız. Çünkü her yerdedir o. En başında, kutsal kitabın en başında, günahın hemen sonrasında Rab dedi ki, kadının soyu günahın başını ezecek dedi. Ve daha o günden İsa Mesih'in geleceği belliydi. Ve eski ayet bizi bunun için hazırladı. Hamdolsun bunları yazdılar. Rabbin vaadi uyarınca onu kabul eden herkesi korumak, kurtarmak, kirlerinden arıtmak, suçunu bağışlamak, bütün ulusları hem de kurtarışa dahil etmek ve kutsal ruhunu vererek onları desteklemek için İsa Mesih göksel konutunu bırakıp aramıza geldi. Hamdolsun. ve kanıyla satın aldığı insanları korumak için etrafına ateşten bir duvar ördü. Bu duvar İsa Mesih'in duvarıdır ve krallığının sonu yoktur. Yeruşalim bugün bütün dünyadır. Onun sınırı yoktur. Denizden denize, ırmaktan ırmağa, dağlardan dağlara, her yerde göksel Yeruşalim hakimdir. Ve Rabbin krallığı giderek büyüyor ve genişliyor. Sadece İsrail'deki Yeruşalim'e takılmıyoruz. Çünkü yeni Yeruşalim her yerdir. Ve Rabbin krallığı ve tapınağı da içimizdedir. Çünkü dedi, tapınağımı sizde kuracağım diye. Onun için kardeşler, aklandık, temizlendik. Çarmıh üzerinde İsa Mesih'in akan kanıyla aklandık. Ve onun kutsal halkına, tanrısal halkına, göksel Yeruşalim'ine kabul edildik. Yeruşalim, yeryüzündeki Yeruşalim'in fazla bir önemi kalmadı. Tapınağa da gerek yok artık. İsa Mesih'in dediği gibi, yeni bir dünya ve yeni bir tapınak. O tapınak sizsiniz. İsa Mesih artık sizdedir. Yeryüzüne geldi, müjdesini verdi, kurtardı, temizledi, akladı ve kutsal ruhunu bize bıraktı. Bir daha geri geleceği güne kadar ve bir daha geldiği zaman sıpayla gelmeyecek. Buna emin olabilirsiniz. Ama bizler her zaman sıpayla gelen alçak gönüllü kralımızı, alçak gönüllü Rabbimizi tanıyacağız. Biz öyle gördük, öyle göreceğiz. Ama onu savaşçı olarak geldiğinde görenlerin haline de acımak lazım. Çünkü Rab o zaman çok farklı gelecek. Hamdolsun bizler onun halkıyız ve bu acı sondan uzaktayız. Biz kurtarıldık. Hamdolsun. İşte eski ahit ve İsa Mesih, yeni ahit, aradaki köprüdür. Ve o köprüde olanlara ne mutlu. İsa Mesih'in adını tanıyanlara, onu kabul edenlere, onun kentine, göksel kentine kabul edilenlere ne mutlu. Hamdolsun. Değerli Üsküdarlı kardeşlerim. Çok teşekkür ediyorum. Rab'de kalalım, onun kentinden ayrılmayalım. Onun kenti sonsuzdur, sınırsızdır ama ancak iman yoluyla o kentin içinde kalırız. Ve Rabbin, İsa Mesih'in halkı, onun vatandaşları olabiliriz. Hamdolsun hepimiz öyleyiz. Çok teşekkürler.